yorumunu yapmakta olduğumuz 1. Timoteus'a mektup 3. bölüme geldik değerli dinleyicilerimiz. Konu topluluklardaki görevliler. Gözetmenlerde aranan nitelikler. 3. bölüm 1. ayette şöyle okuyoruz. Bu güvenilir sözdür. Eğer biri inanlılar topluluğuna gözetici olmayı özlüyorsa değerli bir iş istiyor demektir. Bu güvenilir sözdür. Hiçbir vakit zaman aşamasına uğramayacak, yok olmayacak, bozulmayacak, değişmeyecek sözdür ki değerli dinleyicilerimiz, bu söz her zaman güvenebileceğimiz bir sözdür. 1. Timoteus 1.15'te belirtildiği gibi Pavlos, çobanlık görevi mektuplarında bu güvenilir sözdür deyimini 5 kez kullanıyor. Dikkat edilirse bu sözün ilki 1. Timoteus 1. bölüm 15'te geçer ve orada Mesih İsa'nın dünyaya günahlıları kurtarmaya geldiğini vurgular. Sonraki Mesih'in topluluğunda gözetici olmanın üstün önemi ve getirdiği yükümlülükler zincirini gösterir. Üçüncüsü, tüm insanları kapsayan, kurtuluşlarını kovalayan uğraş ve özveriyi. Dördüncüsü, bizimle özdeşliğe giren Rabbise Mesih'le her bakımdan özdeş olmanın önemini. Beşincisi ise Titos'tadır. Bir vakitler günah bataklığında ağınmakta olan biz günahlılar, onun kayrasında doğrulukla donatılmış sonsuz yaşam umudu uyarınca mirasçılar olduğumuzu göstermektedir. Güvenilir söz, gerçek söz olarak da çevrilebilir. Başka deyişle, bu zamanın sınavından geçmiş, güvenilebilecek bir sözdür. Eğer bir kimse gözetmen olmayı özlüyorsa sözünün anlamı şudur. Eğer bir kimse gözetmenlik görevini arzuluyorsa. Burada görevi aktif bir şekilde isteme düşüncesi vardır. Bence yeterli donanıma sahip birisi böyle bir görevi istemelidir. Tanrı'nın ruhunun ona verdiği armağanı kullanabileceği bir konumda olmayı istemelidir. Eğer Tanrı'nın ruhu böyle bir hediye vermemişse ve yönlendirmiyorsa o zaman gözetmenlik görevi o kişi için işkence gibi olur. Buradan bir toplulukta bir değil, birden fazla gözetmen olduğunu anlıyoruz. Pavlos, inanlılar topluluğunda gözetici olmanın değerli bir iş niteliği taşıdığını belirtiyor. Buradaki söz eski Grekçe'de episkopostur. Tam olarak gözetici anlamındadır. Gözetici sözüne eş anlamlı diyebileceğimiz başka bir söz de presbiterostur. Bu ihtiyar anlamındadır. Bu söz başka başka ilişkilerde kullanılır. Yeni antlaşmada türevleriyle birlikte yaklaşık 70 kez geçer. Bunlardan topluluk içinde yönetmenlikle ilgili olan kullanımlar gözetici sözüyle değiştirilebilir durumdadır. Örneğin haberci Pavlos aynı kilise insanlarına konuşurken bu kez onlara ihtiyarlar diye sesleniyor. Az sonra da gözeticiler diye. Gözetici görev anlatan, presbiteros yani ihtiyar ise toplulukta tutulan yerin önemini gösteren sözdür. Başlangıçtaki kullanımın özü anlamı birdi. Kilisede özel bir din sınıfı ya da ruhban üstünlüğünü anlatmıyordu. Toplulukta daha önce iman yolculuğuna başlayanları, kilisenin içinde yönetim özelliği taşıyanları anlatmak için kullanılmaktaydı. Evet, gözetmen olma. Bu gözetmen, psikopos yani sözcüğü farklı gruplarca farklı şekillerde yorumlanmıştır. Kilise yönetiminde yaşlılara önem veren gruplar bu sözcüğü ve yorumunu çok önemsemektedirler. Gözetmen, gözden geçiren, kontrol eden gibi anlamlar taşır. İlk topluluklarda vaizlere değişik ünvanlar verilmiştir. Onlara yaşlı ya da çoban ya da görevli ve gözetmen denmiştir. Vaize hiçbir zaman saygı değer sayın denmemiştir ve pastörler bu şekilde çağrılmamalıdır. Bu ifade yalnızca Tanrı için kullanılabilir ve biz kullanırsak karışıklığa teşvik etmiş oluruz. Evet değerli dinleyicilerimiz, kanımca yaşlı ve gözetmen aynı kişiyi tanımlamaktadır. Kilise yönetiminde sıralamayı savunanlar bana karşı çıkacaktır. Bence yaşlı görevi yerine getiren kişiyi kasteder ve o kişinin olgun bir imanlı olduğunu ima eder. Öte yandan gözetmen, episkopos, görevi kasteder. Bu şekilde bu sözcükler aynı kişiye ya da göreve işaret etmektedirler. İlk topluluklardaki gözetmenler, diğer gözetmenlerin ya da yaşlıların üzerinde bir yetkiye sahip değildiler. Topluluklar üzerinde de yetkili sayılmıyordu. Tanrı'nın sözünde de böyle bir uygulamaya rastlamıyoruz. Birçok topluluk kurmuş olan Paulus'un kendisi bile bir topluluğun gözetmeni ya da yöneticisi gibi konuşmamış ve davranmamıştır. Dolayısıyla görevli kişinin topluluğa hizmet etmesi gerekir, yönetmesi değil. Evet, görevli kişinin görevi topluluğa hizmet etmektir. İyi bir görev arzu etmiş olur diyor Paulus. Toplulukta hizmet edebileceği bir görev aramaktadır. 1. Timoteos 3. bölüm 2. ayet şöyle diyor. Gözeticinin anlatılan nitelikleri taşıması gerekir. Yaşamı suçsuz, bir tek kadın kocası, davranışında ölçülü, ağırbaşlı, saygın, konuksever, öğretmeye yetenekli. Burada bir gözetmende olması gereken özellikler sıralanıyor. Ayıplanacak bir yönü olmayacak gözetmenin. Toplulukta bir göreviniz varsa yaptıklarından ötürü suçlanma durumundasınız. Önemli olan değerli dostum, suçlamaların doğru olmamasıdır. Gözetmenin suçlu çıkarılabileceği bir durumun olmaması gerekir. Okulu bitirip ilk görevime başladıktan kısa bir süre sonra çok değerli bir teologla tanıştım, yani tanrı bilimciyle. Bana şunu sordu. Bu güzel toplulukta pastör olmak nasıl bir şey? Şöyle dedim. Harika bir fırsat ama duyarlı bir durumdayım. Birçok şeyle suçlanıyorum ama kendimi savunamıyorum. Bütün zamanınızı insanları yanıtlamak için kullanamazsınız. O yüzden cevap yerine Tanrı sözünü vaaz ediyorum. Bu uzman kişi şöyle dedi. Suçlandığın şeylerin doğru olmadığına sevin. Önemli olan budur. Her zaman suçlayacaklar. Birileri çıkıp suçlayacak ama suçlandığınız şeyde suçlu olmamanız gerekir. Gözetmen olmak ve suçlandığı halde ayıplanacak yönü bulunmamak güzel bir şeydir. Sonra Paulus diyor, tek eşli, tek karılı olmalı. Bu iki şekilde yorumlanabilir. Evli olması gerektiği anlamına da gelebilir. Kanımca Paulus'un aklından geçen de buydu. Paulus evli değildi diye de yanıtlayabilirsiniz. Bence Paulus evlenmişti ve eşi ölmüştü. Evli olmadan Sanhedrin, yani o yüksek kurul üyesi olamazdı. Belki de yolculukları nedeniyle tekrar evlenmemişti. Bence buradaki temel fikir bir gözetmenin iki eşli olmamasıdır. Paulus'un zamanında çok eşlilik ve iki eşlilik yaygındı biliyorsunuz. Kilisede görevli olacak kişi tek eşli olmalıdır. Davranışlarında ölçülü, ılımlı demektir. Gözetmen sakin olmalı, aynı çıkışlar yapmamalıdır. Kendine hakim olmayı bilmelidir. Sağduyulu, ciddi demektir. İşiyle ilgilenir. Bu gözetmenin espriden uzak olmasını gerektirmez. Ancak işini ciddi yapmalıdır. Saygın, gözetmen davranışlarında düzenli olmalıdır anlamındadır. Kuşku uyandırıcı şeyler yapmamalıdır. Dikkatsiz davranışlarından dolayı kendini birçok derde sokmuş bir gözetmen tanıyorum. Farklı kaynaklardan aldığım bilgilere göre bu gözetmen suçlu değildi ama dikkatsiz davranışları nedeniyle öyle gibi gözükmüştü. Genç biriydi ve sosyal toplantılarda şaka olarak birinin hanımını eve götüreceğini söylerdi. Evet, bayanı evine götürüp kapıdan dönerdi. Bazıları şakayı farklı algılayıp dedikodu yapardı. Bir gözetmen bu türden şakalara hiç fırsat vermemeli ve girmemelidir. Bence gözetmen davranışlarında ve şakalarında da çok dikkatli olmalıdır. Kafalarda soru işareti uyandırmamalıdır. Konuksever, gözetmen konuksever birisi olmalıdır. Vaizi, diğerlerini bazen yemeğe götürmelidir. Böyle kişileri her zaman sevmişimdir. Ve ülkelerin birçok yerine yaptığım gezilerde bu tür harika kişilerle tanışma fırsatım oldu. Biri gelip omuzuma elini koyup şöyle derdi: "Size nasıl yardım edebilirim?" Otelde kaldığım odaya çiçek ya da meyve gönderenler olurdu. Bir keresinde bir kentte dişimin dolgusunu kırmıştım. Doktor bir arkadaşım bir diş hekimine gönderdi. Çok iyi bir diş hekimiydi ve halen daha ona gidiyorum. Böyle kişilere ülkenin her yerinde rastlayabiliriz. Öğretmeye yetenekli, bu benim de üzerinde durduğum bir özelliktir. Çünkü Tanrı sözünü öğretmeyen birinin gözetmen olmaması gerekir. Kendi topluluğumdaki diğer görevlilere bir gözetmeni almadan önce onu ilahiyatla ilgili bir sınavdan geçirmek gerektiğini söylerdim. Bunu hiç yapmadım ama iyi olurdu. 1. Timoteos 3. bölüm 3. ayet. İçki tutkusundan uzak, kaba güçten arı, tersine iyi yürekli, kavgacılıktan, paraya tutsaklıktan iğrenen biri olmalıdır. Şimdi gözetmende olmaması gereken negatif özelliklere geliyoruz. Şarap düşkünü olmamalı, içmemeli, zorba olmamalı, para sevgisinden uzak olmalı. Yazıldığı gibi her türlü kötülüğün bir kökü de para sevgisidir. Bunu 1. Timoteos 6. bölüm 10. ayette göreceğiz. Bir görevlinin kendine ya da topluluğa ait bir parayı idare etme şekli onu birçok derde sokabilir. Yumuşak, yani konuşmaktan çekinilmeyecek birisi olmalıdır. Kavgadan uzak olmalı, sorun çıkaran, karışıklık yaratan inatçı kişiler gözetmen olmamalıdır. Para sevgisinden uzak olmalı derken puta tapmamalı gibi bir ima da söz konusudur. Parayı putlaştırmamak gerekir. Parayı her şeyin üzerine koymuş birisi olmamalıdır. 4. ayet. Evini sağlıklı yöneten, çocuklarına bağımlı ve her bakımdan saygılı yetiştiren biri olmalı. Bir gözetmen diktatörlük yapmaksızın kendi evini iyi yönetmelidir. Yani iyi bir gözetmen kendi evini de iyi yönetmesini bilmeli, çocuklarını sağlıklı yetiştirmelidir. Tabii bu kural evde olan çocuklar içindir. Eğer kişi kendi evini iyi yönetirse, aşırı sertlik ya da yumuşaklık gibi aşırı tutumlar sergilemez. 5. ayet. Çünkü kendi evini nasıl yöneteceğini bilmeyen, Tanrı'nın kilise topluluğunu nasıl yönetebilir? Kendi evini yönetmeyen kişi, Tanrı'nın evini nasıl yönetecek? Çocuklarını gerektiği gibi eğitmeyen, onlara erdemli değerleri vermeyen, örnek insan yetiştirmeyenden kilise topluluğunda seçkin kadınlar, erkekler yetiştirebilmek pek de beklenmez. Burada çocukların her bakımdan saygılı yetiştirilmesi vurgulanmaktadır. Semnotis sözünün karşıtı kutsallık ortamıdır. Pavlos Titos'a her konuda yararlı işler için kendisini örnek göstermeyi bildiriyor. Öğretide lekesiz, saygın. Hizmet görücüler de saygın kişiler olmalı. Toplulukta her çeşit sorumludan beklenen tutum, leke sürülmeyecek paklık ve kutsallıktır. Bu davranış ilkin aile ocağında başlasın ve kilise topluluğuna uzansın. Tanrı katında bunlar bir bütündür. 6. ayet. Yeni iman eden biri gözetici olmasın, olmaya ki böbürlenip iblis gibi yargılanmaya düşsün. Bazen birkaç hafta ya da birkaç ay önce iman etmiş birine tanıklık verdirilmekte ve gözetmen yapılmaktadır bazen. Böyle biri buna hazır değildir. Bu günümüzde de dikkat edilmesi gereken bir şeydir. Pavlos, yeni iman edenin yönetici ihtiyar olmaması gerektiğini vurguluyor. Bu söz Neofitos'tur. Yeni antlaşmada yalnız burada geçer. Eski antlaşma Eyüp 14.99 ve Yeşaya 5.7'de bulunur bu söz aynı zamanda. Bu yerlerde yeni yetişen fidan ilişkisinde kullanılıyor. imana yeni gelen, tıpkı yeni yetişen fidan gibidir. Yunanca sözün tam karşılığı da budur. Gözetici, imanda genç ve yeni birisi olamaz. Bu iş için inancını kavramış, deneyimli kişiler gereklidir. Yeni iman etmiş biri, gurura kapılarak düşmesi büyük bir olasılıktadır. Bilindiği gibi gurur, şeytanın düşmesine neden oldu. Çünkü o, uygun olmadığı bir makama yükselmek istedi ve sonuçta da alçaltıldı. Topluluk görevlileri de sık sık bu günaha düşerler. Bu hepimiz için tehlikelidir. Ancak toplulukta olunca daha da tehlikelidir. 1. Timoteos 3. bölüm 7. ayet. Topluluk dışındakilerden de iyi tanıklık alması gerekir gözetici olmak isteyen birinin. Olmaya ki iblisin aşağılanmasına ve tuzağına düştün. Topluluğun dışında olanlardan kastedilen kilise dışındaki ortamdan söz ediyor. Ve henüz İsa Mesih'e iman etmemiş komşular ve arkadaşlardır bunlar. Ayıplanacak bir durumu olmamalı ki iblisin tuzağına düşmesin. Başka deyişle, faturalarını ödemeyen, vergi kaçıran, yalan söyleyen bir kişi toplulukta gözetmen olmamalıdır. Ve olamaz da. Yani devletin de kurallarına uyan, iyi bir vatandaş olan birisi gözetmen olmalıdır. Böyle biri, yani bütün bunlara uymayan biri şeytanın adayı olabilir, Mesih'in değil. Şeytanı daha iyi temsil eder. Hem imanlı hem de henüz imanlı olmamış kişiler suçlamada bulunabilirler. İblisin tuzağı şeytanın inancıyla yaşam biçimi bağdaşmayan kişiler için kurduğu tuzaklardır. Bir kez insanları bu tuzağa düşürünce de onları küçümser, alay edip dalga geçer. Mesih'e iman eden, evet böyle birisi olmamalıdır. Gözetmen olacak birisinin ayıplanacak bir durumu olmamalıdır her ortamda. Şimdi görevlilerin özellikleri. 1. Timoteos 3. bölüm 8. ayet şöyle diyor. Hizmet görücüler de saygın kişiler olmalı, lastikli konuşan, bol şaraba tutsak olan, yolsuzlukla para kazanan kişiler değil. Buradaki hizmet görücü olarak çevrilen söz bazen hizmetçi, diyakon olarak çevrilen söze eşittir. Pavlos, Apollos görevli kimselerdir. İlginçtir ki Rab İsa'dan Matta 20-28'de de hizmet eden olarak söz edilir. Romalılar 13-4'te hükümet görevlilerine de aynı san, yani diyakon, hizmet görücü sanı verilmiştir. 2. Korintoslular 11-15'te de şeytanın hizmetkarları doğruluğun görevlileri gibi gözükür. Hizmet eden veya görevli, yani diyakon, hizmetkar ya da işçi, çalışan için genel bir sözcüktür. İlk topluluklarda bu görevliler ilk kez atanırken Habercilerin İşleri 6. bölümdeki konuyu hatırlıyoruz. Yani kilise yönetiminde bu hizmet Habercilerin İşleri 6. bölümde başladığı görülmektedir. Kutsal kitaba bakarak oradaki kişilerin görevli olarak atanmış olduklarını söyleyebiliriz. Görevli, kilisenin maddi işleriyle ilgilense de ruhsal birisi olmalıdır. Bugün görevli olarak birini atarken ruhsal değil de fiziksel yönüne bakmakla yanlış yapılıyor. Başarılı bir iş adamının iyi bir görevli olacağı sanılıyor. Bu şekilde görevli olarak atanmış çok sayıda kişi vardır. 1. Timoteos'ta vurgulamaya çalıştığım gibi yerel kilise kendini topluma göstermelidir. Bu şekilde her yeri etkileyebilir. Bina, ısıtma, aydınlatma gibi pek hoş olmayan şeylerle uğraşması gereklidir. Ancak en önemlisi kilisenin toplumda ruhsal bir rol oynamasıdır. Biz çoğu kez fiziksel özellikleri ön planda tutuyoruz ama görev alacak kişilerde ruhsal özellikler daha önemlidir. Biri şöyle demişti, kilise öbür dünya ile ilişkisini koparırsa bu dünya ile de koparır. Bunu %100 destekliyorum. Ruhsal yönü vurgulanıncaya dek kilise buradaki pratik işlevlerini yerine getiremez. Dolayısıyla görevliler belirli ruhsal özelliklere sahip olmalıdır. Ağırbaşlı yani onurlu kişiler olmalıdır. Lastikli konuşan, özü sözü bir olmayan, iki sözlü demektir. Bir görevli iki yüzlü olmamalıdır. İnsanın sözünün anlamı olmalı. Birinin herkesi memnun etmeye çalışması ya da kendi ayakları üzerinde durma cesaretinin olmaması tehlikeli olabilir. Uyumlu birisi olmakla diktatör olmak arasında ince bir sınır vardır. Topluluk görevlisi ikisinin arasında olmalıdır. Burada kesinlikle lastikli söz, çift fikir, çift tutum dışlanır. Kişi daima doğru ve dürüst konuşacaktır. Lastikli söze yaşamında yer vermeyecektir. Gerçeği saptırıp aman başkaları incinmesin diye herkesin hoşuna gidecek şekilde davranan ya da gerçekleri söylemeye cesaret edemeyen kimse toplulukta büyük yıkımlar ve tehlikeler oluşturur. Pısırıklıkla diktatör arasında ince bir fark var az önce dediğim gibi. Bunların ikisi de iyi değildir. Görevli kimse içkiden, kumardan kesinlikle uzak durmalıdır. Yaşamı daima ölçülü, dengeli olmalıdır. Çünkü kutsal yazı dengeli, ölçülü olmayı öğretir. Bunu görmek ve anlamak önemlidir. Eski dönemlerde şarap ilaç yerine de kullanıldığı için kutsal kitap onu tümüyle yasaklamaz. 1. Timoteos 5.23'te Pavlos Timoteos'a mide rahatsızlığı için az miktarda şarap içmesini söylüyor. Bugün bile birçok ilacın içinde alkol vardır. Alkol konusunda günümüzün sorunu onun içecek olarak kullanılma biçimidir ve kanımca kötüye kullanmanın yol açtığı sorunlardan ötürü tümüyle uzak durmayı öğütlemek gerekir. İnanlı kişinin alkolü sıradan bir içecek gibi kullanmasını doğru bulmuyorum. Topluluktaki görevli haksız kazanç peşinde koşan biri olmamalıdır. Bu görevlinin para sevgisinden uzak durması anlamına geliyor. Hiçbir şekilde topluluğun parasının yanlış çıkarları doğrultusunda kullanılmasına izin vermemelidir. Görevli para konusunda suçlanmamalıdır. Topluluğa özel amaç için verilen para kesinlikle istenen amaç için kullanılmalıdır. Kendi deneyimlerimden çoğu topluluğun kilisede bulunan görevli kişilerin gerçekten dürüst olduklarını söyleyebilirim. Sorun yaratan kişi sayısı çok azdır. Kilisenin topluma örnek olması gereken bir alan varsa o da mali konulardaki dürüstlüğü olmalıdır değerli dinleyicilerimiz.